Ayrım 21 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier Sayfa 290. Başına bir ineğin boncuklarla ve kurdelelerle baştan aşağı süslenmiş alın derisiyle boynuzlarını geçirmiş bir kadın vardı. Diğer kadınlar da bez parçalarına, yabani çiçeklere ve otlara bürünmüşlerdi. Evden eve giderek oynayıp zıplıyor, dans edip şarkı söylüyorlardı. Ve evlerdeki insanlar da onlara kabuklu yemişler, nohut, kuru üzüm veriyorlar ve şöyle bir şarkı söylüyorlardı. Mayıs, Mayıs Konstantin'im, ver yağmuru buraya, çamuru oraya, otlaklarımıza, su küplerimize, yedi kere, yedi kere, bir buraya, bir şuraya, bir de Charon'un bahçesine. Bunu özellikle hatırlıyorum çünkü alayda yanında harikulade güzel bir küçük kız bulunan harikulade çirkin bir küçük kız vardı ve bundaki anomaliye dikkat etmekten kendimi alamamıştım. Kasaba çeşitli şaşırtmacalarıyla denetimi zor bir labirentten ibaretti ama bana göre aynı zamanda da çok iyi tasarlanmıştı. Yalnızca iki devenin geçebileceği genişlikli olan sokakları yamacın tepesine doğru bir ışın demeti gibi yayılıyor ve kenarlarda hemen hemen yatay büklümler yapıyordu. Öyle ki evlerle avlular birbirine en sürprizli biçimlerde bağlanıyor, her şey dokuz avizesi, akıllıca taşa benzetilmiş olan dış duvarları, her isteneni veren cömert panagia, glikofilusa ikonası, kahverengi ile siyah ve beyaz mermer parçalarından şahane bir biçimde uygulanmış zikzaklar, çemberler ile karelerden oluşan ve son yenilendiği tarihin anısına 1910 sayısı da bunun içine yerleştirilmiş olan avlusu ile Aya Nikola Kilisesi'ne doğru birbirine yakınsıyordu. Anlatması tuhaf olan ve bana çok şaşırtıcı gelen, bazı Hristiyanların mumlarını yaktıktan sonra bunları tahmin edebileceğiniz gibi kum haznesine yerleştirip sonra yere diz çökerek Müslümanlar benzeri namaz kılarken dua etmeleri. Kilisenin ardında belki 2 metre derinliğinde olan kemiklik bulunmaktaydı. Küf kokulu bu mağaradan çürüyen paçavra ve yavaşça ayrışmakta olan kemiklerden yükselen o kederli koku gelmekteydi. Aya Nikola'ya adanmış bir kilise olduğundan dışındaki zeytin ağacı oraya kısır kadınlar tarafından bağlanmış çaputlarla doluydu. O ağaca pek çok çaput bağlamış olan bir kadın vardı ve belli ki papazın karısıydı. Bu kadın konuşmayı zor öğrenen çocukları iyileştirsin diye çağrılıyordu bazı bazı ve bunu kilise anahtarının haç kısmını çocukların dudaklarına bastırarak yapıyordu. İşe yarıyor muydu, yaramıyor muydu? En ufak bir fikrim yok. Evlerin çok akıllıca inşa edilmiş olduğunu düşünmüştüm. Çünkü taştan yapılmışlardı ve sektirmeden her evin yanına kiremitten bir oluk sistemiyle dolan geniş sarnıçlar da inşa edilmişti. Bu yazın su sıkıntısı çekildiğinde herkesin karşı karşıya kaldığı güçlükleri büyük ölçüde azaltmış ve kadınları da taştan bilezikleri yüzlerce yıldır kovaların indirilip çıkarılmasıyla aşılmış olan kuyulara defalarca gidip gelme zahmetinden kurtarmış olmalıydı. Her evin bir başka dış köşesinde de küçük ama düzgün, çember çatılı ve esaslı bir kapısı ile rahat bir oturma yeri, ayrıca duvarının yüksekçe bir bölümünde sevimsiz miyasmayı dışarı yollayan küçük bir penceresi olan bir hela bulunmaktaydı. Birçok evin yan tarafına yer kazanmak amacıyla eklenmiş, üstüne güneşin baskısını azaltmak için neşeli renklere boyanmış şilteler yayılmış tahta platformlar vardı. Eğik damlı küçük evlere benzeyen baca tepelikleri gayet kullanışlı bir tasarım ürünüydü. Ve pencereler dumanın dışarı kolay çıkması için küçük küçük bölmelerden oluşuyordu. Kışın alt katta hayvanların tutulması ve böylelikle onlardan yükselen ısının ateşin etkisini arttırması gibi bir gelenek olduğundan ocaklarda daima üst katta oluyordu. Ev içlerine ilişkin izlenimde baskın çıkan ahşap bölümlerin herkes tarafından peygamber çiçeği mavisinin en neşeli tonuna boyanmış olmasıydı. Öte yandan dış duvarlar pembenin, mavinin ve sarının yumuşak tonlarıyla boyanmıştı. Her bir evde ya bir pencereye ya da ön kapıya asılı küçük bir kafes içinde ötücü bir kuş bulunuyordu. Ve dolayısıyla kasaba yalnızca yamaca yayılmış o karman çorman haliyle gerçekten çok cici, sade bir resim çizmekle kalmıyor, aynı zamanda birbirleriyle rekabet halindeki kuş sesleri bakımından da bir zenginlik sergiliyordu. Kasabanın dip tarafında bir aşağı kilise daha vardı ki o da bu civarda çok izleyicisi olan Aya Menas'a adanmıştı. Mütevazi ama güzel bir binaydı. Bunun ferforje bir ızgarayla korunan kemikliği hemen arkasındaydı ve zemini asma dallarıyla çevrili büyük bir yıldıza benzetilecek biçimde özenle düzenlenmiş, siyah beyaz çakıl taşlarla akıllıca ve düşük bir maliyetle yapılmıştı. Bu kiliseyle ilgili olarak bana özellikle çarpıcı gelen, içinde günlerini bir kirişe tüneyerek geçiren, ara sıra altındaki kimin durduğunu ve huzurunu bozduğunu anlamak için küçümseyerek zaman zaman gözlerini açan bir baykuşun rahatsız edilmeden yaşamasına izin verilmiş olmasıydı. Tüneyinin altına aşikar nedenlerle bir örtü serilmişti. Kasaba diğer yamacı denizin üstünde olan bir uçuruma doğru meyleden bir tepenin bir yamacı üstüne kurulmuş olduğundan, tepedeki kayalıklarda yön değiştiren ve gök gürültüsü gibi bir ses çıkaran daimi bir rüzgar vardı. O kadar düzenli ve o kadar daimi ki insan kısa sürede bu gümbürtüye dikkat etmez oluyor. O dik taşları eğri büğrü basamaklı patikaları tırmanarak kasabanın üstünde yıkık bir Bizans gözetleme kulesiyle minicik bir şapel bulunan tepesine de çıktım ve hemen yakında harika bir biçimde serin olan Allah sonsuz aksiliğiyle en zor işin en sıcak zamanda yapılması gerektiğine karar vermiş olduğu halde içinden yazın kasabayı kötü hava hastalığından kurtaran bir rüzgar esen bir yarık bulunduğunu belirledim. Toprağın içine de yaz akşamları bazen çocukların oyun oynadıkları saklambaç delikleriyle dolu derin bir kireç ocağı oyulmuş durumdaydı. Kasabanın üstündeki sırt boyunca yürüdüm ve orada birçok eski mezar bulunduğunu gördüm. Bu mezarlarda yaşayan birileri kalender bir derviş olduğunu düşünmekle birlikte kökeni belirsiz bir Münzevi'ye benzer bir adam vardı. Ve gülümsemesi öylesine iğrençti ki bakmaya kimse tahammül edemiyordu. Ben de bu gülümsemeyi gördüğümde öyle bir şoka girdim ki hızla geri geri kaçarken düşüp başımı bir taşa çarptım ve elimi sıyırdım. Deniyordu ki bir zamanlar dudakları tersine çevrilerek yüzüne tutturulmuş da akkor halindeki büyük bir demir parçasını ısırmaya zorlanmış ve bu da dişlerinde, diş etlerinde ve dilinde büyük bir hasara yol açmış. Herkes tarafından köpek olarak bilinen kendi halinde kayıp bir ruhtu bu adam ve varlığı kasabanın iyilikseverlik ruhunu beslediğinden sık sık da hayırlara konu oluyordu. Ayrıca orada dedikleri gibi Ermiş'in tekkesini de gördüm ki bu da bir delik tepesine bir delik de dibine açılmış bir mezardı. Adet her dinden insanların her derde deva olmak üzere tepedeki delikten boca ettiği zeytinyağının alttaki delikten çıkmadan evvel kemikleri yıkayarak geçmesiydi. Bu Ermiş hakkında Ermiş olduğu dışında herhangi bir şey bilen yoktu. Halbuki bana mezar İsa'nın zamanından da çok eskiymiş gibi görünmüştü. Kuşkusuz kendisi dünyadaki en yağlı kemiklere sahip bir Ermiş'tir ve bendeniz de bu yağdan küçük bir şişe edinmiş bulunuyorum. Ne olur ne olmaz, bir faydası dokunur diye. Kuru deriye uygulamak suretiyle gayet etkili sonuçlar aldım. Kasabanın üst kısmındaki taşlık, bibersi yabani kekik, normal kekik, bodur oğulotu, keklik üzümü, incir, çok renkli böcekler ve zıpladıkları zaman kırmızı kanatlarını çırpan kömür karası çekirgeler bakımından zengindi. Güneş ardımda alçalırken orada oturup mangallardan yükselen dumanları izlemek ve cami minaresinin günün son ışıklarıyla yakut rengine kesmiş altın varağını görmek güzel bir şeydi. Nerede kalmıştım? Anlatacağım şeyin ne olduğunu unutmuşum. Öyle zannediyorum ki biraz konu dışına çıkmış bulunuyorum. Ha evet, Leonidas idi, affınıza sığınıyorum. Bu kasaba ve sunduğu güzellikler konusunda büyük bir şevk içinde olduğumu anlamış olacaksınız. Hem de yalnızca ziyaret ettiklerim arasında bir umumi helâ rahatlığı ve avuntusu temin etmiş olduğum birkaç yerden biri olduğu için değil. Yüzüstü bırakılmış bir moloz yığınına dönmüş, yağlanmış hayaletler, kertenkeleler ve kadim anıların izleri dışında hiçbir şeyin yaşamadığı bu cenneti şimdi görmekse dokunaklı bir deneyim. Evet, kasabayı sevmiştim. Hem de masrafı cebimden bir tulum bahane inşa ettirecek kadar. Ama Leonidas'ta kalma konusunda hatırı sayılır ölçüde isteksizdim. Bir başkası iştigal etmiş olsa fazlasıyla sevimli görünebilecek bir evde, insanı dehşete ve umutsuzluğa sevk eden bir düzensizlik içinde yaşıyordu. Leonidas'ın o evde bütün yaptığı kıyamet gibi toz, darmadağınık kağıtlar ve yıkılmak üzere olan sütunlar halinde yığılmış kitaplar biriktirmekti. Neyle geçindiğini ancak Allah bilir. Çünkü ben evinde hiçbir yiyecek ve yatak olarak onurlandırabileceğim hiçbir nesne görmedim. Muhafızlarımla hizmetkarlarımı hana bensiz yolladığıma pişman olmadım değil. Ama Leonidas berbat bir durumda olduğundan anında ayrılmamın da uygun olmayacağını fark ettim. Elleri titriyordu, zor konuşuyordu ve kendisini tedirgin eden olaylar iki gün önce cereyan etmiş olduğu halde öfkeyle korku yüzünden tutarlılığını yitirmişti. Gözlerinin altında koyu renk halkalar vardı, saçı karmakarışık ve yüzü şoktan bembeyazdı. Evine gittiğimde kollarını boynuma dolayıp her iki yanağımdan da öpmüştü ki kendisi normalde bir Alman kadar ihtiyatlı olduğundan bu hiç de ona uygun bir hareket değildi. Ve bundan da uygunsuz olanı her ağzını açtığında yuttuğu büyük miktarda hava yüzünden omuzları inip kalka kalka hıçkırarak ağlamasıydı. Bir hayli altüst olmuştum. Leonidas bana bir dizi aşağılamaya tahammül etmek zorunda kaldığını söyledi ki bunların en önemsizi penceresine asılı kafese koymak için ne zaman ötücü bir kuş alsa birinin unu anında bir serçeyle değiştirmesi ve en önemlisi de kasabalıların büyük bir bölümünün gözü önünde kaçırılıp aşağılanmış olmasıydı. Girif bir hikayeydi bu ama anlaşılan o ki her şeyin nedeni kasaba halkının önemli azınlıklarından bir tanesinin Aleviler yani 12 imama ve Muhammed'in Ali'ye özel bir bilgi aktarmış olduğuna inanan insanlar olması. Benden her şeyi birden izah etmemi beklemeyiniz. Ben bir Hristiyanım veya belki de Hristiyan sayılırdım ve bunların hepsi de gözüme pek gizemli görünüyor. Sadece bir yığın Alevi olduğunu, Alevilerin öteki Müslümanlardan farklı olduğunu biliyorum. Ve öyle arzu buyuruyorsanız zat-alileriniz de Aleviler gerçekten Müslüman mıdırlar diye meraklanarak kafalarınızı kaşıyabilirsiniz. İlginizi çeker mi bilmiyorum ama o kasabadaki birçok adamın adı da Ali'ydi. Öyle anlaşılıyor ki bu Alevilerin muhabbet adı verilen gizli içkili toplantıları oluyormuş ve oradaki nüfusun genel karmaşıklığı, farklı gruplar arasındaki evlenmeler, din değiştirmeler ve benzerleri yüzünden hiç Alevi olmayan veya bir parçacık Alevi olan bir yığın insan da bu toplantılara gitme alışkanlığındaymış. Sofu Leonidas bir sürü Hristiyanın bu toplantılara katılarak imansızlar gibi davranmasını iğrenç buluyordu. Ama bana her türden insanın bir araya gelip içki ve neşeyle felç olmaktan hoşlanıyor olması pekala da anlaşılabilir bir şey gibi göründü. Genç ve budalayken benim de yaptığım bir şeydi bu. Ne var ki Leonidas hiç genç ve budalı olmadı maalesef. Bu muhabbetlerde birisi daima yönetimi üstlenir, insanlara içkiye başlamaları için emri o verir ve sonraki içkilerin içilmesini de yine o emredermiş. Eğer ona karşı gelir veya masayı izni olmadan terk ederseniz bir nedenle Cebrail diye adlandırdıkları bir cezaya çarptırılır ve bir şişe rakı ile bir yavru horoz almak zorunda kalırmışsınız. Söz konusu toplantı bir süredir devam ediyormuş. Türküler ve Ali'nin ölümüne dair trajik mesiyeler dinlerken öyle çok içmişlermiş ki, erkeklere özgü bu sarhoş sohbetinin ucu, kasabada en sevimsiz ve en sevilmeyen kişinin kim olduğunu belirlemeye kadar varmış. Ve söylemeye dilim varmıyor ama, gerçi bunu söylediğime şaşırmış da değilim, oy birliğiyle Leonidas seçilmiş. Olan şuymuş, iki güçlü kuvvetli adam Leonidas'ı getirmeye yollanmış ve Leonidas geceli kıyafetiyle sokaklarda sürüklenmiş. Mücadele ediyor ve bağırıyormuş. Kapılara çıkan herkes buna tanıkmış ama kimse bir şey yapmamış. Muhabbetin yapıldığı eve sokulmuş, döşemenin üstüne fırlatılmış ve herkes canı gönülden dalgasını geçip sövüp saymış. Ardından rakı içmesi emredilmiş ki kendisi bunu reddetmiş. Bu yüzden dizleri üstüne çökeltilip başı saçından tutularak arkaya çekilmek suretiyle boğazından rakı akıtılmış. Ardından Saki kendisine dans etmesini buyurmuş ve edemez hale geldiğinde oradakiler ayak parmaklarına basmaya başlamışlar ki ayağı ezilmesin diye dans etmeye mecbur kalsın. Ayakla duramaz hale gelinceye kadar bir içmeye bir dans etmeye zorlanmış. Öyle dedi ve kalbi öyle hızlı çarpıyormuş ki öleceğini sanmış. Başına bir tabanca dayayarak kendi kendisine korkunç küfürler etmeye zorlamışlar onu ve sonra birisi bir eşeğin yük eğerini getirip onu eğerlemiş. Bir de bu haldeyken kendini kaybedene kadar dans etmeye, içmeye ve kusmaya zorlamışlar. Ondan sonra da hala eğerliyken sokağa atıvermişler ve bilincini kaybetmeden önce biraz emeklemiş ve şafak vakti imam tarafından kendi atıklarından oluşan bir havuzun içinde bulunmuş. İmam onu eve götürsünler diye iki Hristiyan bulmuş. Çok geçmeden kar getiren Ali diye biri zil zurna sarhoş gelip hiçbir vicdan azabı belirtisi göstermeksizin eğeri geri istemiş. Doğal olarak bu saldırı hikayesiyle dehşete düşmüş durumdaydım. Ama Leonidas'a hoşgörüsüz ve tepeden bakan tavrıyla bu olayın başına gelmesinde kendi payı da olmuş olabileceğini anlatmaya çalıştım. Tahmin edebileceğiniz gibi ben ondan çok büyük olduğum halde bu bir tartışmaya yol açtı ve babasının onu neden evlatlıktan reddettiğini anlamaya başladım. Bana hain, kafir ve Filistinli görgüsüz, kaba materyalist, Türk köpeği, Osmanlı uşağı ve sahte Yunanlı dedi. Kafama hedefini şans eseri bulmayan bir mürekkep okkası fırlattı. Neredeyse istelik bir tavırla evini terk etmemi istedi ki bu isteği büyük iç huzuruyla yerine getirdiğimi itiraf etmeliyim. Çünkü o ana kadar yeterince hakaret görmüştüm ve onun o korkunç küçük evinde kalmaktansa hamda kalmak için artık meşru bir nedenim vardı. Leonidas'ı bir daha asla görmedim, görmeyi de istemedim. Hem de ticaretimi geliştirmek için kasabaya sık sık gittiğim halde. Babası gibi ben de onun kayıp bir vaka olduğuna karar verdim ve az çok bilinçli bir biçimde onun yaşadığı mahalleden uzak durdum. Onun yerine başkalarıyla görüşme zevkini tattım. Çömlekçi İskender'le mevki farkımıza rağmen neredeyse arkadaş olduk. Beyaz sakallı, yeşil sarıklı harika bir adam olup kurdeleler ve küçük pirinç çanlarla süslü, koket kısrağının üstüne binip de çevrede dolaşan imamdan da hoşlandım. Bazen kızların en güzelini, en çirkiniyle kol kola yürürken görürdüm. Bunun da bir şeyler için bir mecaz oluşturduğunu hep düşündümse de ne için olduğuna asla karar veremedim. O insanlara neler olduğu merak ediyorum. 46. Bölüm Mustafa Kemal 10. Mustafa Kemal İstanbul'a vardığında savaş neredeyse bütünüyle kaybedilmişti. Osmanlı birliklerine gönderilen malzeme daima yanlış yerlere ulaşıyor ve birlikler Almanlar tarafından tedarik edilen harika modern silahları kullanmakta zorlanıyorlar. Sayıları 2'ye 1 oranında azalmış, bir Alman savaş gemisi padişah ile karılarını Boğaz'ın Asya yakasına taşımış. Makedonya kaybedilmiş ve Selanik önce Yunan sonra da Bulgar birlikleri tarafından işgal edilmiş. Arnavutlar kendilerini aniden çeşitli Balkan orduları tarafından imparatorluktan koparılmış bir vaziyette bulmuş ve bağımsızlık ilan etmek için bu fırsattan yararlanmışlar. İstanbul iyi korunuyor ve Edirne kuşatmaya karşı hala direniyor. İmparatorluğun yegane savaş gemisi olan Hamidiye Antikası, bordasındaki geniş deliğe rağmen Çanakkale Boğazı'nda Yunan filosunun yanından sıyırarak geçiyor ve Don Kişot gibi tek başına Yunan yük gemilerini batırıyor, Yunan şehirlerini bombalıyor. Mürettebatı ile akıllara seza kumandanı milli kahramanlar haline geliyorlar. Hükümet barış istemeye karar veriyor ve ardından sadrazam Edirne ile Trakya'nın düşmana terk edilmesi konusunu gündeme getiriyor. Ancak romantik, yakışıklı ve akılsız Enver Paşa, İttihat ve Terakki Komitesi'ni Edirne'den vazgeçilmemesi konusunda ikna ediyor. Vatansever bir kalabalığın başında Baba Ali'deki komite merkezine giriyor. Ağzının köşesinden serkeş bir sigara sarkan savaş bakanı Enver'i kabul ediyor. Ancak korumalarından biri davetsiz misafirlerden birine ateş ediyor ve böylece de biri de anında bakanı vuruyor. Bakan yere düşüyor ve düşerken bağırıyor. Öldürdü beni köpekler. Sadrazam hiçbir üzüntü belirtisi göstermeden görevini iade ediyor ve kısaca hatırlatıyor. Öyle zannediyorum ki mührü azamı istiyorsunuz. Enver Paşa ile yoldaşları mutlak iktidar sahibi oluyor, böylece ihtilalcilerin işe özgürlükçü olarak başlama ve liberal idealleri adına yerinden ettikleri tiran kadar, hatta ondan da kötüsüyle bitirme olarak tezahür eden malum çan eğrisini tamamlıyorlar. Mustafa Kemal perişan ve bezgin, ancak o an için darbe halk desteğine sahip. Enver'in Edirne'yi kurtarmak için gösterişli bir planı var ki bu Gelibolu yarımadası üstünden Bulgar ordusunu kuşatmayı da içeriyor ve Mustafa Kemal de orada harekat subayı konumunda. Saldırı bir hercümerç ve komuta mevkisindeki subayların karşılıklı olarak birbirlerini suçlamalarıyla çöküyor ki bu subayların arasında istifa eden Mustafa Kemal de var. Edirne düşüyor hem de yalnızca Sırp ordusu da Bulgarlara katılmak üzere yetiştiği için değil. Fakat içeride savunmasını çökertmeye muvaffak olan çok sayıda Rum ve Bulgar bulunduğu için. Enver yaptığı darbeyle önlemeyi amaçlamış olduğu koşulları aynen kabule zorlanırken atadığı savaş bakanı anında bir suikasta kurban gidiyor. Edirne'de fetihçi Sırplarla Bulgarlar 20 bin Osmanlı askerini Sarayiçi adasına tıkıyorlar. Onlar da orada hastalıktan ve açlıktan ölüyorlar. Enver üçlü bir askeri diktatörlük kuruyor ve rakiplerini asmaya koyuluyor. Onun şansı da ve tabii kaçınılmaz olarak önceden de kestirilebileceği gibi Balkan devletleri fethedilen bölgelerin paylaşılması konusunda kavga etmeye başlıyor ve bozuşuyorlar. Bulgaristan müttefiklerine savaş ilan ediyor, mülteci akınları yeniden başlıyor ve Enver bu kargaşadan yararlanmayı başarıyor. Orduları Doğu Trakya'yı tekrar alıyorlar ve süvari birliğinin başına bizzat geçerek zaferle Edirne'ye giriyor. Böylece bütün savaşı ve planlamayı fiilen gerçekleştirilmiş olan Mustafa Kemal ile öteki kumandanları fazlasıyla kızdırıyor. Enver günün kahramanı olarak kasılıyor. Sonunda padişahın yeğeniyle evlenip Boğaz'da bir saraya yerleşiyor. Bu arada Yunanistan ile Sırbistan, Bulgaristan'dan aldıkları yerleri neşe içinde paylaşıyorlar. Bulgarlar Osmanlılarla bir anlaşma imzalayarak nüfusun mübadele edilmesini kararlaştırıyorlar ki bu anlaşma muhtemelen yalnızca Türklerle Bulgarları içeriyor. Ama Enver'in hükümeti bu arada 100 bin Rum'u da sınır dışı etme fırsatını da değerlendiriveriyor. Bundan kısa bir süre önce 20 bin Rum'u daha Ege kıyılarından sürme fırsatını yakalayacaklar. Haziran 1914'te Avusturya Arşidükü'nün Saraybosna'da suikaste kurban gitmesine kadar her şey sakin kalıyor. Selanik Yunanların eline geçiyor ve adı değişiyor. Mustafa Kemal arkadaşı olan subaylara, "Nasıl bırakabildiniz Selanik'i? O güzelim yurdu. Niçin düşmana teslim ettiniz onu da buraya geldiniz?" diye soruyor. Şehir tek bir atış bile yapılmadan Yunanlılara teslim edilmiş olması onu daima kızdıracak ve utandıracak. Mustafa Kemal ile arkadaşı Fethi Enver ve rejimi yüzünden çileden çıkmış vaziyetteler. Mustafa bu koşullar çerçevesinde başarılı olamayacak kadar keskin ve doğrucu. Enver'e saldıran imzasız yazılar yazıyor. Fethi ile ikisi İttihat ve Terakki Komitesi himayesinde iş görmekte olan ücretli teröristleri dağıtmak istiyorlar ve sonuç olarak kendileri gözden çıkmaya aday hale geliyorlar. Canlarını kurtaran muhtemelen her ikisinin de reddedecek durumda olmadığı bir teklif oluyor ve ikisi birden Sofya'ya gönderiliyorlar. Mustafa Kemal dostu Korin'i, eski bir savaş arkadaşının İtalyan dolunu geride bırakmak zorunda kalıyor. Sevgili olup olmadıkları yalnızca kendi bildikleri bir şey. Ama Corin'in sevimli ve ilginç salonda Mustafa Kemal'in Batı kültürüne yönelik hayranlığı ile sevgisinin daha da derinleştiği bir gerçek. Bu sevginin Sofya'da da büyümesi kaçınılmaz. Mustafa Kemal bir gün Ankara ile İstanbul'da da yerden operalar ve orkestralar biteceğini tasavvur ediyor. 47. Bölüm Ben Filote'yi 9 Bir keresine yamaçta bir şeyler yapmak için dışarı çıkmıştım. Her an İbrahim'in sessizce yanıma yaklaşmasını bekliyordum. Böyle olacağına köpek geldi. Köpek yabancılar dışında herkes için iyi bir köpekti. Ama öyle bile olsa ondan korkardım. Çünkü neredeyse bir eşek kadardı ve boynunda üstünde sivri uçlar olan madeni bir tasması vardı. Dişleri kocaman beyaz hançerler gibiydi ve gelip de beni bulduğunda düşündüm ki ah tanrım inşallah yüzümü ısırmasın ama köpek o sefer kimseyi ısırmakla ilgilenmiyordu. Üstüme gelip sonra da gider gibi dönüyordu. Sonra omzunun ardından dönüp bakıyordu, kendisini takip etmemi istediği belliydi ve hiç vazgeçmeyecekti. Böylece sonunda ben vazgeçtim ve onu takip ettim. O omzunun üstünden gelip gelmediğimi görmek için bana bakmaya devam etti. İşte İbrahim'i ayağı iki büyük kayanın arasına sıkışmış olarak bulmam böyle oldu. Ayağını kurtaramıyordu. Ona güldüm ve "Nasıl yaptın bunu?" diye sordum. O da dedi ki bilmiyorum. Gülmeyi kes de git yardım getir. Seninle burada olduğumu nasıl söyleyeceğim ki? İffetim ne olur sonra? O da dedi ki erkek kardeşine söyle ve ona beni kendisinin bulduğunu söylemesi için yemin etti. İşte ben de öyle yaptım. Mehmetçiğe kazayla İbrahim'e rastladığımı ve laf olacağı için lütfen kimseye söylememesi gerektiğini anlattım. O da kabul etti. Bir yığın adam yukarıya çıktı ve kayalara vurup etraflarını kazdılar. Ve İbrahim sonunda kurtulduğunda her tarafı çok kötü çürümüştü, günlerce topalladı. Bir dahaki sefere onu gördüğümde herhalde çok aptal olduğumu düşünüyorsundur şimdi dedi. Ben de yo köpeğin çok akıllı olduğunu keşfettim hepsi bu diye cevap verdim. Tabii ki ayağını öyle kıstırdığı için İbrahim'in aptal olduğunu düşünüyordum düşünmesine de Leyla'nın bir keresinde bana eğer bir erkeğin kendisini aptal hissetmesine yol açarsan senden nefret etmeye başlar demişti. O yüzden tavsiyesini tuttum ve bu konuda ağzımı bile açmadım.